Zohar'ı okuma deneyimi. Kişi Zohar'ın ne dediğini hiç anlamadığı zaman bile Zohar'ın dili ruha şifa olur. Bu durum, bir parfümeriye giren birinin hiçbir şey satın almasa bile yine de kokuyu içine çekebilmesine benzer. Sudilkoğlu Kavalist Musa Hayim Efraim, Degel Mahaneh Efraim, Efraim Kampa'nın sancağı alıntılar. Zohar kitabı harika bir araçtır. Hem hayret verici hem de harika olan ifşalara dair bir dünyanın tamamını bize açabilir. Zohar şu anda bizim duyularımızdan saklı olan esas realiteye açılan bir kapı gibidir. Ancak onun içindeki gücü etkin bir şekilde kullanabilmek için Zohar'ı nasıl doğru şekilde okuyacağımızı öğrenmemiz gerekir. Aşağıdaki 5 kural kitabın tüm içeriğini özetleyecek ve sizin Zohar'ın yollarında büyük bir yolculuğa hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Birinci kural, kalp anlar. Zihinsel olarak anlamaya çabalama. Zohar kitabı kalp ile çalışılır, yani arzu ve duygu ile. Bu ne demektir? Olguları ve bilgileri zihinsel olarak işlemden geçirmeye dayalı, normal çalışma biçimlerinden farklı olarak biz burada tamamen değişik bir yaklaşım edinmek zorundayız. Zohar'ı çalışmak bizde içsel bir değişikliği uyandırmayı ve saklı olan realiteyi kavramak üzere bizi hazırlamayı hedefler. Başarımızın ölçüsü sadece bu realiteyi bulmak ve hissetmek için duyduğumuz özlemin ölçüsüne dayanır. Dolayısıyla hiçbir ön bilgiye, yeteneğe veya özel bir zihinsel beceriye gerek yoktur. Tek gereken şey kişinin gözlerini ve kalbini kocaman açması ve her şeyi yiyip yutmak için içten gerçek bir arzuya sahip olmasıdır. İkinci kural. İnsan küçük bir dünyadır. Kelimeleri doğru şekilde yorumla. Zohar kitabı bizim dünyamızdan bize aşina olan pek çok tanım ve kavram içerir. Deniz, dağlar, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar, insanlar ve yolculuklar gibi. Şunu anlamak önemlidir. Kitapta sözü geçen bütün bu ayrıntıların, görüntülerin ve olayların hiçbiri etrafımızdaki dış dünyadan bahsetmez. Sadece ve sadece bizim içimizde olanlardan bahseder. Bu nedenle Zohar'ı okurken onun içindeki sözcükleri ruhta gerçekleşen içsel hareketlerin bir ifadesi olarak yorumlamaya çalışmalıyız. Metni en derindeki arzularımıza ve niteliklerimize ulaşan bir köprü olarak görmeliyiz. Üçüncü kural, onun içindeki ışık ıslah eder. Işığı ara. Zohar'da özel bir nitelik olduğunu sık sık duyarız. Bu nitelik mistik veya hayali bir güç olmayıp gelişimin doğal kanunudur ve hayatın her sürecinde rol alır. Kabalistler maddesel dünyanın tamamen başkalarını sömürmek üzere var olan bencil arzular tarafından yönetildiğini açıklarlar. Manevi dünyada ise sadece sevmek ve vermek niyeti çalışır. Bu nedenle bu iki zıt dünyayı birbirine bağlamak amacı ile bize özel araçlar verilmiştir. Başka bir deyişle niteliklerimizi manevi dünyanın sevme ve verme niteliğine göre yönlendirmemiz için bize ıslah eden ışık verilmiştir. Işığın bizi hangi yolla etkilediği şu anda bizim anlayışımızdan gizlenmiştir. Bu nedenle ondan segula, güç, şifa, erdem veya mucize olarak bahsederiz. Ancak manevi dünyayı bilen kabalistler için burada hiçbir mucize yoktur. Sadece mükemmel bir doğal süreç vardır. Bize açıkladıkları şudur. Tek yapmamız gereken Zohar kitabını okumak ve bu çalışma sırasında onun içindeki gücün bizi etkilemesini dilemektir. Adım adım ışığa borçlu olduğumuz bu içsel değişimi hissetmeye başlayacağız. Manevi dünya açılacak ve bize daha önce mucize gibi görünen şey açık ve basit bir kural haline gelecek. Dördüncü kural. Hiçbir şey arzuyu yenemez. Hepimiz bu dünyada bebeklerin ilk adımlarını atmak için ne kadar çok çaba harcamaları gerektiğini ve bunu ne kadar ilham verici bir sebatla yaptıklarını biliriz. Asla vazgeçmezler. Başarana kadar tekrar tekrar denerler. Benzer şekilde kendi ayaklarımız üstünde yürümeye başlayana ve manevi dünyayı keşfedene kadar biz de aynı sebat ve sabırla zuhara çalışmaya devam etmeliyiz. İlerlememizi sağlayan sistem bizim için önceden hazırlanmıştır ve getirmemiz gereken tek şey kendi büyük arzumuzdur. Beşinci kural. Tek kalpte tek insan gibi. Birlik anahtardır. Zuhar kitabı aralarında mükemmel bir kli inşa etmiş olan 10 kişilik kavalis grup tarafından realitedeki en büyük gücü, yaradanı, keşfetmek üzere birleşmiş bir arzu ile yazılmıştır. Yalnızca aralarındaki içsel bağ, sevgi ve birlik bağı onların maddesel dünyanın sınırlarını aşarak Zuhar'ın sözünü ettiği sonsuz varoluşun seviyesine yükselmelerine imkan vermiştir. Eğer onları izlemek istersek kendi aramızda buna benzer bir bağ kurmaya çalışmalı. Kabalist Shimon Bar Yohai'm, öğrencileri arasında var olan bağın gücünü aramalıyız. Zuhar sevgiden doğmuştu. Dolayısıyla onun bugün tekrar ortaya çıkışı ancak sevgi sayesinde mümkün olacaktır. Kitabı özetleyen bu bölümde Zuhar'dan özel alıntılar seçtik. Alıntıların arasına açıklamalar ile okuma sırasında doğru niyette kalmanıza ve Zuhar'da mevcut olan ışığa bağlanmanıza yardımcı olacak yol göstericiler ekledik. Bu bölümü yavaş yavaş okumanız tavsiye edilir. Manevi gelişimimiz için yol göstericimiz olan Zuhar kitabı yüzeysel bir okuma için değildir. Derin bir içsel arayış içinde yapılan dingin bir okuma içindir. Yeni hiçbir şey yaratmıyoruz. Bizim işimiz sadece içimizde saklı olanı aydınlatmaktır. Kostlu Menahem Mendel. Neden tuz bu kadar önemlidir? Yaradanına söz verdiğin kurbandan tuzu eksik etmeyeceksin. Tuz neden bu kadar önemlidir? Çünkü tuz temizler ve acı olana güzel koku verir, onu lezzetli yapar. Hirik'in masahında perde, tuz, dinimdir, yargı. Burada sağ ve solu birleştiren orta çizgi ortaya çıkar. Orta çizgi soldaki acı dinimi, sağ çizgideki hasadim, merhamet ile temizler, güzel kokular sürer ve tatlandırır. Orada tuz olmasaydı orta çizgi çizilemez ve dünya acılığa tahammül edemezdi. Herkes için Zuhar, Vayehi Yakup yaşadı, madde 666. Tuz tüm baharatların en temelidir. Yemeğe tat katar, maneviyatta üst ışığı ruhumuza almaya başladığımızda lezzetler içimizde yayılıyor diye kabul edilir. Kötü eğilimimiz, yapılmış olduğumuz bencil malzeme hiç baharatı olmayan çorba gibidir. Ondan hiç tat almayız. Bu nedenle şöyle denmiştir. Kötü eğilimi yarattım, ona şifa olsun diye de ışığı yarattım. Üst ışığın getirdiği ek baharatlarla doğru niyeti kullanarak aynı malzeme harika bir lezzet kazanır. Dolayısıyla bir kötü eğilimimiz vardır ve onun hemen yanında baharat olarak Zuhar vardır. Bunların birleşimi orta çizgiyi verir. Eğer tuz olmasaydı orta çizgi çizilemez ve dünya acılığa tahammül edemezdi, der Zuhar. Diğer bir deyişle eğer egoyu azaltmazsak ona tahammül edemeyiz. Ey kadınlar arasında en güzel olan! Ruh Yaradan'a der ki, bana yüce öğretinin sırlarını anlat. Üst dünyayı nasıl idare eder ve yönetirsin? Bu zamana kadar bilmediğim ve öğrenmediğim bilginin sırlarını bana öğret. Böylece aralarına geleceğim, O yüksek seviyelerde utanç duymayacağım. Yaradan ruha cevap verir. Eğer bilmiyorsan ey kadınlar arasında en güzel olan, eğer geldiysen ve gelmeden önce öğretiye bakmadıysan ve üst dünyanın sırlarını bilmiyorsan kendi yoluna git. Çünkü bilgiye sahip olmadan buraya girmeye layık değilsin. Kendi yoluna git. Sürünün ayak izlerinin yanından. Dünyaya yeniden gel ve bu sürünün ayak izleri sayesinde bilgili hale gel. Bu izler insanların ayaklarıyla çiğnediği kişilerdir. Çünkü onların aşağı olduğunu düşünürler. Halbuki Yaradan'ın yüce sırlarını bilenler onlardır. Onlardan nasıl gözlemleyeceğini ve bileceğini öğreneceksin. Yeni Zohar, Şarkıların Şarkısı, madde 485-486. Zohar kitabını çalışmaya başladığımızda realiteyi başka türlü algılamamız için kitap bizi, zihinlerimizi yeniden düzenlemek zorunda bırakır. Zohar, girmemiz gereken o içsel dünyaya göre kilidine uyması gereken bir anahtar gibi bizi içeriden biçimlendirir. Şimdi bile manevi dünya bizim içimizdedir. Ancak biz onu hissetmeyiz. İçimizde başka bir doğa, yeni algılama araçları ve yeni duyular inşa etmeliyiz ki böylece manevi dünyayı hissedebilelim. Yakup, Esav, Laban ve Balam. Biz kendimiz üzerinde çalışırız ve Zohar kitabının tanımladığı tüm ayrımları içimizde bulmayı isteriz. Efendim Esav'a şunu söyleyeceksin. Hizmetkarın Yakup şöyle der. Ben Laban ile yaşadım. Yakup hemen onun önünde bir köle haline gelmek için hazır oldu. Böylece Esav babasının onu kutsadığı kutsamalara bakamayacaktı. Çünkü Yakup onları günlerin sonu için terk etmişti. Yakup ne gördü ki Esav'ı çağırtıp ona ben Laban ile yaşadım dedi. Bunu Esav onu görevlendirdi diye mi yapmıştı? Daha doğrusu Aram Samisi Laban bir ses olarak dünyada yürüdü. Hiç kimse daha önce ondan kurtulmamıştı. Çünkü o kahinlerin kahini, en büyük büyücü ve Beor'un babasıydı. Beor da Balam'ın babasıydı. Yazıldığı üzere Balam, Beor'un oğlu kahin ve Laban kahinlik ve büyücülükte onlardan daha tecrübeliydi. Fakat yine de Yakup'u yenememişti. Ve çeşitli yollarla Yakup'u yok etmek istedi. Yazıldığı üzere gezgin Aram Samisi benim babamdı. Bu nedenle onu çağırttı ve ona gücünü bildirmek için Laban ile yaşadım dedi. Bütün dünya bilirdi ki Laban tüm bilgelerin, kahinlerin ve büyücülerin en büyüğüydü. Ve Laban'ın yok etmek istediği biri onun elinden kurtulamazdı. Ve Balam'ın tüm bilgisi ondan gelirdi. Balam hakkında şöyle yazıldır. Çünkü bilirim ki eğer sen birini kutsarsan o kutsanmıştır. Laban için bu daha da fazlasıyla böyleydi. Ve bütün dünya Laban'dan ve onun büyüsünden korkardı. Bu nedenle Yakup'un Esav'a yolladığı ilk sözler ben Laban ile yaşadım idi. Ve kısa bir süre için değil, onunla tam 20 yıllık bir geçmişim vardı. Herkes için Zohar, Vayişlah, Yakup gönderildi, madde 21-23. Eğer genel olarak okulda ve hayatta kutsal kitaptaki hikayeler hakkında, Yakup, Esav ve diğer bildik isimler hakkında duyduğumuz bütün o kalıpları ve açıklamaları gözümüzde canlandırırsak ve Zohar çalışmasına bunlarla yaklaşırsak büyük bir karışıklığa düşeriz ve Zohar'ın gerçekte ne söylediğine odaklanamayız. Not 15. Uzaydaymışız, sanki dünya mevcut değilmiş ve sadece onun üstünde olan biteni bir şeyi hayal ediyormuşuz gibi okumalıyız. Nihayetinde zaman, mekan ve hareket sadece bizim şu anki algımızda mevcut olan yanılsamalardır. Binlerce yıl önce burada birisinin olduğunu hayal etmemiz ve kazılara girişip arkeolojik bulgular bulmamız sadece bizim aklımızdadır. Yine de buna realite deriz. Şimdi bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Bu dünyanın gerçekte olduğu gibi sadece kendi arzumuzda mevcut olduğumuzu görmek istiyoruz. Doğduğumuzdan beri hayat filmini bu şekilde görmeye alıştık. Sanki bizim dışımızda bir şey varmış gibi. Halbuki bu filmin tümü bizim arzumuzda meydana gelmektedir. Alışkanlığımıza karşı savaşmalı ve kendimizi tekrar tekrar ikna etmeliyiz ki gerçekte her şey arzunun dahilinde olmaktadır. Bu yaklaşım realiteyi reddetmez. Çünkü arzu gerçektir. Şu anda bile bir şeyle karşılaştığımızda aslında bir arzu ile karşılaşıyoruz. Hatta etrafımızda olup bitenlerle ilgili algılarımızda bile. Bizim önümüzde bu şekilde beliren güçlerin ve arzuların bir dışa vurumudur. Zohar aracılığıyla bu içsel resmi yaşamaya ne kadar gayret edersek ve kutsal kitabın bilindik hikayelerine dair tarihi görüntülerinin içine batmaktan ne kadar geri durursak, Zohar bizi içselliğe, gerçeğe, realitenin esas algısına o kadar yükseltecektir. Zamanda her şey güçler, nitelikler ve hepsinin üstünde işleyen güç, yaradan olarak görmeye başlayacağız. Bu arzu duyduğumuz ifşadır ve yaradana eşit hale geldiğimiz ölçüde. Bizim arzumuz dahilinde gerçekleşir. Zohar bizi bu ifşaya doğru yönlendirir. Not 15. Oysa bu öğretiyi çalışma esnasında sıkı bir koşul vardır. Meseleleri hayali ve maddesel konular olarak cisimleştirmemek. Çünkü bu şekilde onlar bozulur. Kendine ne bir put yapacaksın ne de buna benzer bir davranışta bulunacaksın. Bağla Sulam, 10 Sefirot'un çalışılmasına giriş, madde 156. Korkma sen ey Yakup'un kurtçuğu. Yaradan dünyadaki puta tapan milletlerin hepsini onlar için atanmış vekillerin altına yerleştirdi. Bunların hepsi kendi tanrılarını izlerler. Hepsi kan döker ve savaş yapar, çalar, zina yapar, kötülük yapan kişilere katılır ve daima yaptıkları kötülüğün şiddetini artırır. İsrail tek gücü ağzında olan bir kurtçuk gibi ağzında olan dua dışında bu milletleri yenecek bir güce sahip değildir. Fakat ağzı ile her şeyi parçalar ve bu nedenle İsrail'e kurtçuk denir. Korkma sen ey Yakup'un kurtçuğu. Bu dünyadaki hiçbir yaratık ipek böceği gibi değildir. Tüm soylu giysiler, kral giysileri ondan gelir. İpek böceği kozayı ördükten sonra yumurtlar ve ölür. Daha sonrasında tam da o yumurtadan eskisi gibi hayata döner ve tekrar yaşar. İsrail de böyledir. Bu kurtçuk gibi ölseler bile tekrar geri gelirler ve önceki gibi bu dünyada yaşarlar. Aynı zamanda denmiştir ki çömlekçinin ellerindeki çamur gibi İsrail halkı. Sen de benim ellerimdesin. Malzeme şu camdır. Kırılsa bile düzeltilmiştir ve daha önceki gibi düzeltilebilir. İsrail de böyledir. Onlar ölseler bile tekrar yaşarlar. İsrail hayat ağacıdır. Zerampindir. İsrail'in çocukları hayat ağacına bağlandıkları için hayatları olacak, tozdan kalkacak ve dünyada var olacaklar. Herkes için Zohar ve Yişlah Yakup gönderildi. Madde 250-254. Kalpteki noktaya her kişinin içinde uyanabilen içsel tercihe ve kişi nerede olursa olsun yaradan doğruca yaradanın sevme ve verme niteliğine ulaşmaya İsrail yaşar doğrudan el yaradana denir. Geri kalan ben merkezci eğilimlerimize de dünya milletleri denir. Yaradana giden yolda kalpteki nokta sonunda hayat ağacına bağlanmakla ödüllendirilene kadar birçok farklı durumlardan geçer. Deniz canavarları. Firavun'a gel. şöyle demeliydi: Firavun'a git. Fakat Yaradan Musa'yı odaların içindeki odalara bıraktı. Bir ulu deniz canavarına ki oradan birçok seviye aşağı iner. Musa korktu ve kendi seviyeleri olan Niller dışındakilere yaklaşmadı. Fakat canavarın kendisinden korkmuştu. Onun yakınına gitmedi çünkü onun üst köklerde kökü olduğunu gördü. Yaradan Musa'nın korktuğunu gördüğü için ve yukarıda bulunan diğer atanmış temsilcilerden hiçbiri ona yaklaşamadığı için Yaradan dedi ki, bak ben sana karşıyım. Mısır'ın kralı Firavun, onun nehirlerinin ortasında yatan büyük canavar. Yaradan'ın ona savaş açması gerekiyordu, başkasına değil. Yazıldığı üzere ben, hiçbir temsilci yok ve onlar onun Nilleri ortasında yatan canavarın öğretisini, o yolda yürüyenlere, efendilerinin sırrını bilenlere açıkladılar. Herkes için Zohar, Bo, Gel, madde 36-38. Zohar kitabı bizim hakkımızda konuşur. Bize kendi içimizde neler olduğunu anlatır. Sadece kendi içimizde olanı. Gerçi çoğu kez bir peri masalı veya tarih kitabı gibi görünen çok tuhaf bir yolla anlatır. Akciğerlere, böbreklere, dalağa ve diğer organlara sahibiz. Buna ek olarak duygularımızda pek çok arzular, nitelikler, düşünceler ve dürtüler de vardır. Başka bir deyişle fiziksel bedenin yanı sıra içimizdeki insan da mevcuttur. İçimizdeki insan kimdir? Eğer ruhlarımızı açarsak ve onları incelersek Zohar'ın yazarlarının ne hakkında yazdığını bulacağız. İçimizdeki insanda Musa, Firavun, canavarlar, Niller ve bunun gibi diye bilinen nitelikler vardır. İçimizde bunları bulmaya gayret etmeliyiz. İçimizde bunları araştırmak bize ne verir? Doğrusu bize hiçbir şey vermez. Ancak bu nitelikleri içimizde bulmaya çalışarak ıslah eden ışığı üzerimize çekeriz. İstememiz gereken şey de budur. Burada yanlış anlama tehlikesi yoktur. Her şeyi tersinden anlasak bile bu hiçbir şeyi değiştirmez. Önemli olan çabamızdır. Diyelim ki birisi Zohar dersinin sonunda dışarı çıkar ve şöyle düşünür. Bugün durumum iyiydi. Musa'nın ve Firavun'un içimde ne demek olduğunu gerçekten anladığımı hissettim. Fakat bu tamamen anlamsızdır. Bir sonraki defa aynı kişinin bugün hiçbir şey anlamadım. Her şey kuru, birkaç dakika dışında dikkatimi bile veremedim diye hissetmesi pek mümkündür. Ancak bu birkaç dakikalar o kişinin gerçek kazancıdır. Bağla Sulam 10 Sefirot'un çalışılmasına girişte iyi bir nedenle yazmıştır ki gizli koşulları kişinin uğraşıp çalışacağı koşullardır. Karanlıkta zorlanan ve bunun anlamsız olduğunu hisseden bir kişi egoyu, gururu, aklı ve duyguyu tazeleyecek herhangi bir şey almadan çalışmaya zorlandığı durumların kendi manevi gelişimi için çok iyi olduğunu anlamalıdır. Tatsız olarak hissedilen durumları iyi karşılamalıyız. Çünkü onlar sayesinde büyürüz. Ve Yaradan büyük deniz canavarlarını yarattı. Bu balina ve onun dişi eşidir. Canavar kelimesi İbranice'de yut kullanılmadan yazılır. Çünkü o dişisini öldürdü ve Yaradan dişiyi haktan yana olana yükseltti. Böylece sadece bir büyük canavar kaldı. Ayrıca bilin ki balina saf bir balıktır. Balina ve onun dişi eşi çok yüce bir kökten gelirler. Çünkü deniz Hohmann'ın anlayışında malhuttur. Ve tüm deniz yaratıkları içinde en önemli olanı balinadır. Bu nedenle o denizdeki Hohmann'ın bütünüdür. Gerçi Hohmann'ın kendisinden gelmez. Hohma'ya geri dönen binadan, şuruk noktası diye adlandırılan içindeki sol çizgiden gelir. Bu nedenle onlar hakkında yazılıdır ki ve Yaradan büyük deniz canavarlarını yarattı. Çünkü binaya Beria denir. Ancak onun yeri Atsilut'un malhotu olan denizin kendisi olarak belirlenmemiştir. Bunun yerine Beria dünyasında Atsilut'un dışında, Atsilut'un malhotunun altında bir yer hazırlanmıştır. Bu yer 10 adet Nil'dir. Herkes için Zohar, Bo, Gel, madde 39. Bu tasvir, eğer onu anlamazsak ve onunla nasıl bir bağ kuracağımızı bilmezsek bize ne verir ki? Bağla Sulam, Zohar'ın sözlerini, Kabala dilinin açıklanmasına ek olarak bize biraz daha yakın olacak, daha duygusal bir tarzda açıklayabilirdi. Ancak bize onun anlamını, ne için olduğunu ve içimizde nerede olup bittiğini araştırmak üzere çaba göstermemiz için alan bırakmıştır. Biz En Sof'un içindeyiz ve bizim şu anki algımızdan En Sof'a kadar 125 sır perdesi vardır. Bilincimizi geri kazanmak için gerçek durumumuzu daha canlı şekilde hissetmeye çabalamalıyız. Bu hikaye bize özellikle verilmiştir. Böylece araştırmaya başlayalım diye. Bu araştırma bize içimizde yeni nitelikler ve farkındalıklar sağlayacaktır. Bunlarla şu anda neyi yapamadığımızı hissetmeye başlayacağız. Aksi takdirde maneviyatı algılama yeteneğimiz gelişmeyecektir. Burada bizim tarafımızdan gösterilen bir çaba olmalıdır. Ödül gösterilen çabaya göredir diye yazılmıştır. Burada çabadan başka hiçbir şey yoktur. Bu nedenle şöyle denmiştir. Çalıştın ve buldun. Buna inan. Bulma durumu ne zaman gelecektir? Üst ışık bizi yeteri kadar etkilediği ve manevi algı birinci seviyesinde içimizde tamamlandığı zaman. Burada bilmenin önemi yoktur. Sadece bunu istemenin önemi vardır. Burada gerçekten ne olduğunu hissetmeyi istemeliyiz. Lafları değil. Manevi edinim hazon ışın dediği üzere ruhun inceliğinin hassas bir arzusudur. Onu akıl ile elde etmek imkansızdır. Sadece kalbin isteğiyle edinilir. Zohar kitabının anlaşılmasının güç oluşunun iyi bir sebebi vardır. Bu, kapalı kapıyı açtığımız zaman maneviyata gireriz. Zaman geçtikçe, günler geçtikçe ne olduğunu anlamadan birdenbire bir şey hissetmeye başlayacağımız duruma doğru ilerleriz. Bu noktada Zohar'ın sözlerine içsel cevaplar içimizde uyanacaktır. Böylece içimizdeki realitenin nasıl biçimlendiğini ve içimizde nasıl yeni bir dünyanın yapılanmakta olduğunu doğal olarak hissedeceğiz. Cehennem nedir? Üst tabakadanmış gibi davranıp da yiyecek ekmeği olmayan biri olmaktansa, alt tabakadan biri olup da bir hizmetkara sahip olmak daha iyidir. Bu sözler kötü eğilimi anlatır. Çünkü o daima insanlardan şikayet eder. Kötü eğilim kişinin kalbini ve arzusunu gururla besler. Kişi saçını ve başını kıvırarak onu takip eder. Ta ki kötü eğilim ondan gururunu alıp onu cehenneme atana dek. Herkes için Zohar, Vayişla, Yakup gönderildi, madde 16. Biz de bu cehennem durumunu hissedecek miyiz? Kabalistler bunu nereden biliyorlar? Onlar bunu kendileri tecrübe ettiler. Sonuçta kişinin tecrübe etmediği bir şeyi keşfetmesi imkansızdır. Öyleyse hepimiz cehennemde olmak zorunda mıyız? Görünüşe göre olmak zorundayız. Biz daima önce kötü eğilime batarız ve ancak ondan sonra onun gerçekte ne olduğunu keşfederiz. İlk başta onun kötü olduğunu görmeyiz. Eğer görseydik ona girişmezdik. Başlangıçta çekici, parlak, gösterişli ve harikadır. Bu şekilde egomuz bizi kandırır. Burada Zohar, ruhunun farklı parçalarını inceleyen bir kişiden söz eder. Onun başı derde girmelidir ve bu karışıklık yüzünden cehennem durumuna inmelidir. Bu durum her seviyede mevcuttur. Onun için denmiştir ki dünyada iyilik yapan tek bir haktan yana bir kişi yoktur ki günah işlememiş olsun. Kişi ancak o durumun içinde olduğu zaman içinde yatan kötülüğü inceleyebilir. Kendi kötülüğü yüzünden ne kadar çok şey kaybettiğini ve Yaradan'ın yardımı olmadan kendi başına bir şey yapmaya gelince ne kadar güçsüz olduğunu fark eder. Kabalistler tarafından yazılan her kelimenin onların kendi kişisel edinimlerine dayandığını hatırlamalıyız. Şöyle ki, bilmediğimiz şeyi bir isim veya sözle tanımlamayız. Zohar'ın yazarları bu koşulların hepsini kendilerinde deneyimlemişlerdir. Bizlerin de bu koşulları elde edeceğini ümit edelim. Sonuçta bunlar realiteyi bulma yolunun parçalarıdır.